Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 16.05'e gösteriyor. Biz de Balkanlara yolculuğa başlıyoruz. Kadriye Şener hazırlıyor bu güzel programı. Evet, takvim sayfaları 3 Mayıs 2023'ü gösterdiği bu çarşamba gününde Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız, birbirinden dolu bir içerikle. Sevgili dinleyenlerimiz, çift 090-312-463-34-19-463-34-21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da biz varız. +90 505 756 0150. Sevgili dinleyenlerimiz, Balkan Edebiyatı üzerinden Balkan coğrafyasını ele alan bir eserden söz edeceğiz bugün size. Roman ve coğrafya. Yazar Necla Dursun, Balkan Edebiyatı romanlarında Balkanlardaki kültürel yaşamın nasıl yer aldığını incelemeye çalıştığını söylüyor. Evet, telefon attığımızda Necla Hanım. Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza Necla Dursun.
Hoş buldum.
Her şeyden önce nerede yaşadığınızı, nasıl bir hayatınız olduğunu şöyle kısaca bize özetleyin. Sonra da o ürünler üzerine, yaptıklarınız üzerine uzunca sohbet edelim.
Tabii, memnuniyetle. İstanbul'da yaşıyorum. Finans sektöründe çalışıyorum.
Çok güzel.
Aslen Sakaryalıyım. Ailem Makedonya'dan. Bugün artık isim değişti. Kuzey Makedonya oldu. Büyüklerim göçtüğünde Yugoslavya'ymış. Balkan göçmeni bir ailenin ferdiyim. Hı hı. İki kızım var. Bu şekilde.
Evet, çok güzel. Peki Necla Hanım, Makedonya'dan göç eden bir ailenin üyesi olduğunu söylediniz. Balkan coğrafyasına ve kültürüne olan merakınızı ve araştırma isteğinizi bu durum nasıl etkiledi?
Kuzey Makedonya'nın Debre kazası yakınlarındaki Jupa Belediyesi'ne bağlı bir Türk köyü bizim köyümüz. Hı hı. Köyümüzün adı Kocacık. Aynı zamanda köyümüzün bir özelliği de Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağının olduğu köy olması. Hı hı. Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin köyü. Hı hı. Ve bugün yaşadıkları ev müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Hı hı. Dedemle babaannem Mart 1941'de gelmişler Türkiye'ye. Hı hı. Henüz çocukları yokmuş geldiklerinde. Dedem 21 yaşındaymış, babaannem de 17. Hı hı. Esasında vaktiyle aile büyükleri de Anadolu'dan göç etmişler Balkanlara. Hı hı. Çünkü Balkan ülkelerinin fethi fiziksel olarak gerçekleştikten sonra Türk nüfusunun Anadolu'dan Balkan topraklarına transferiyle iskan sağlanıyormuş. Hı hı. Bizim büyüklerimiz de İç Anadolu'dan, Konya Karaman'dan gitmişler Balkanlara.
Evet.
Sorunuza gelecek olursam, hı hı. Balkan coğrafyasına ve kültürüne merakımı ve araştırma isteğimi Balkan göçmeni bir aileye ait olmak etkiledi. Evet. Hı hı. Oradaki akrabalarımıza ve diğer Balkan ülkelerine gerçekleştirdiğimiz seyahatlerimizde gördüklerimi, yaşadıklarımı, izlenimlerinden doğan tecrübelerimi, hı hı. Coğrafya hakkında okuduklarımı ve izlediklerime ilave ederek paylaşma isteğimi arttıran ana faktör oldu denilebilir.
Çok güzel. Peki edebiyat üzerinden coğrafyayı anlama yönündeki araştırma süreciniz nasıl başladı? Bu da değişik bir şey aslında, edebiyat üzerinden coğrafyayı anlamaya çalışmak.
Evet. Şimdi ben yazılarımın yayınlandığı bazı mecralar var. Bunlar basılı raflarda satılan dergiler, elektronik formda dağıtılan, okuyucusuna ulaşan dergiler, bazı elektronik web sayfaları, portallar var. Bunlardan bir tanesi de kitapadar.com. Aynı zamanda ben sitenin sinema ve film editörlüğünü de yürütüyorum. Evet. Site aynı zamanda 2021 yılında TYB ve elektronik yayıncılık ödülünü de aldı. Ve bizim genel yayın yönetmenimiz Bilal Can, sağ olun, yazılarımı yayınlamaya başladı. İlk günden itibaren bir konuya yoğunlaşın, bir çizgi takip edin diye öneride bulunuyordu. Ben de hoşuma giden eserleri okuyup yazıyordum, değerlendiriyordum. İşte izlediğim filmler hep benim seçtiklerimdi. Sonra bir dönem Balkanlarla ilgili kitaplar okur oldum, tiyatrolarına gider oldum, işte filmler öyle öne çıktı. Haliyle yazdığım yazılarda bir dönem Balkanlar oldu hep. Aslında genel yayın yönetimi Bilal Bey'in söylediği kendiliğinden gelişti. Benim bilinçli bir seçimim değildi. Dolayısıyla bunları yazarken de coğrafyanın izlerini sürmeye başladığımı fark edince zamanla okumalarımdan doğan yazılarımın ışığında Balkan Edebiyatı'ndaki coğrafyanın izlerini sürmeye başladım. Bu şekilde gelişti çalışmamın ilk günlerindeki hali.
Necla Dursun, siz diyorsunuz ki benim kitabımı okuyanlar Balkan coğrafyasının insanlar üzerindeki etkisini görecekler. Sosyal, kültürel, ticari hayatın, geleneklerin, coğrafyayla bağlantıları ve öne çıkan özellikler açısından neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi kitabı okurken aslında buna bir örnek versem çok daha doğru olur.
Tamam.
Şöyle diyebiliriz. Türkiye'de çokça biliriz aşağı ve yukarı tanımlamalarını, köyler
tabii,
için özellikle.
Tabii.
Yani nispeten büyük ve yamaçta kurulmuş köyler işte yukarı çalıca diyelim. Alt kısımda olanlarını aşağı derler. Benim kitabımda kitaplarını, eserlerini incelediğim yazarlardan biri olan Kim Mehmet'in kitaplarında da bunu görmek... bu noktaya geçmişte aynı bilinçte yaşamış ve gündelik hayat içerisinde birçok sosyal etkileşim ve paylaşım içinde olan atalarımızın yadigarı olarak algıladım. Çünkü Kim Mehmet'i Makedonya'da yaşayan bir yazar ve kitaplarında bundan bahsediyor. Yahut halkın hayatını sürdürmek için hayvanlarını sattığı yeri hayvan pazarı diye adlandırmış. Bizim Anadolu'da birçok ilimizde hayvan pazarı semti olarak geçen artık şehrin göbeğinde kalmış bazı yerler var. Semtler var. Bu da mesela bana Türkiye'de olan bir anlayışın Balkanlarda da kitaplara girmiş halini gösterdiğinde şaşkınlık vermişti. Yani ya da şöyle diyebiliriz, pazarlardan devam edersek kitabımda ele aldığım yazarlardan birisi de Ivo Andrić'ti. Ivo Andrić'in halk pazarlarında kutlamaları taşlandırmak için helva pişirildiğinden bahsediyor mesela Bosna'nın bir şehrinde. Dolayısıyla bizim bugün hayır lokması dediğimiz geleneği o zamanlar Ivo Andrić'in Dirina Köprüsü'nde görüyoruz. Geçmişten gelen bir geleneği biz bugün hala sürdürüyoruz ve çok Türk olarak düşünebiliriz bunu, helva kavurup dağıtmayı.
Çok güzel.
Dolayısıyla bu şekilde kesintisiz sürdüğünü devam edebilirim, kültürel devamlılığın.
Çok güzel. O zaman kültürel devamlılığın kesintisiz unsurlarıyla devam ediyor olması, sürdürülebilmesi gerçekten çok değerli yeni nesiller açısından. Balkanların tarihi ve bugünü romanlara nasıl yansımış? Sizin incelediğiniz başka romanlarda olmuştur mutlaka. Balkan tarihi ve elbette bugün geldiği nokta.
Evet. Şimdi ben kitabımda iki yazarı inceliyorum. Biri Nobel Edebiyat Ödüllü Ivo Andrić, biri Kim Mehmet'i. Kim Mehmet'i yaşıyor, tanıştık kendisiyle. İnceleme yaptığımı biliyor. Şimdi burada... Ben kitabımdaki yazarları seçerken biri eskiyi, biri yeniyi anlatsın istediğim için, biri daha geçmişten gelen tarihi olayları barındıran bir yazar olsun istediğimden, Ivo Andrić için birçok eserin içerisinden ona Nobel Edebiyat Ödülünü getiren Dirina Köprüsü'nü çalıştım. Dirina Köprüsü üzerinden sorunuzu cevaplamak mümkün. Onu da şöyle belki özetlemem doğru olur. Köprü 1571 ile 77 yılları arasında yapımı 6 yıl sürmüş. Osmanlı Sarayı'nın sadrazamı 3 sultana hizmet etmiş Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı bir köprü. Sokulu Mehmet Paşa çünkü Dirina Köprüsü'nün olduğu yerde doğmuş. Bosna'yı coğrafi olarak doğuya bağlasa da aslında fiziksel olarak değil, insanların da üstünden geçerken gelenek, göreneklerini ve kültürünü de coğrafyaya akıttığı bir köprü olarak düşünebiliriz. kitap ülkenin tarihsel sürecini anlatıyor. Örneğin bu kitabı okuyanlar ülkenin Bosna Hersek'in 350 yıllık kronoloji içerisinde aktarılmış tarihini okuyorlar. Dolayısıyla Balkan tarihinin romanlara aktarımını doğru kaynak seçimlerinde bir ansiklopedi okuyormuşçasına görmek mümkün. 16. yüzyıldan bugüne Visegrad'da varlığını muhafaza eden köprü hem kendi tarihini anlatıyor hem de birçok Türkizmayı barındırıyor. Türkizma da Balkan dillerinin ortak olarak kullandığı kelimeler olarak tanımlayabiliriz.
Bunu bilmiyordum. Bir kez daha söyler misin? Türkizma.
Evet.
Evet. Balkan.
Balkan dillerindeki ortak kelimeler.
Evet.
Yani Balkanlarda 8 tane dil var. Hı-hı. Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça, Makedonca, Romence, Sırpça ve Yunanca olarak bunları sıralayabiliriz. Bu 8 dilde ortak 5000 kelimenin kullanıldığı araştırmaların sonucunda varılan bir sayı olarak
önümüze çıkıyor. Ortak 5000 kelime.
Evet, 5000. Yani bunları aslında benim kitabımda incelemeye tabi tuttuğum iki eseri bulunan Ivo Ander için kitapların arkasında da bir dizin şeklinde yer aldığını görüyoruz. Örneğin Drina Köprüsü'nün arkasında 218 tane kelimeden bahsetmiş yazar. Bunlar ortak kelimeler. Ben size birkaç örnek de verebilirim arzu ederseniz.
Lütfen.
Evet, mesela kemer. Kemer, dava, emin aklıma gelenler.
Bunlar
koca.
Peki herhangi bir anlam kaymasına uğramadan mı kullanılıyor?
Uğramadan. Evet,
çok
aynen.
Güzel.
Mesela
çok
inşallah güzel. Yani
tamam.
Bunlar çok kullanılan konak mesela konak kelimesi aynı. Reis kelimesi birebir yazımı da aynı. Şiş. Şişe.
Evet.
Bunlar hep ortak kullanımdalar. Dolayısıyla biz kitabı okurken kitabın arkasındaki 218 adet fihristeki kelimenin dışında kitabın çevirisini yapan tarih kitabı çevirisinin yapıldığı tarihteki tespitlerden içinde 150 tane daha var olduğunu ama artık onların köken olarak Türk kelime olup zaman içerisinde Sırplaştığı için yazarın bunları kitabın arkasına eklemediğini düşündüğünü söyleyen çevirmen bu sayının 218 değil 350 kadar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kitabı Balkan tarihini ve bugünü romanlara nasıl yansımış sorunuzun Türkçeyle cevabını yani birçok veçeden anlatmak mümkün bunu ama şimdi bizim sözümüz Türkçe ortak kelimelere
tamam.
geldiği için oradan
tamam.
anlatmak çok mümkün evet.
Evet. Peki bundan sonraki çalışmalarınız ve hedeflerinizden de kısaca bahsedebilir misiniz? Bir de internet siteniz olduğunu biliyorum. O da dinleyenlerimize paylaşırsanız özellikle
evet.
Balkanlara sesimizi ulaştırdığımız
Evet.
dinleyenlerimiz için.
Evet, yaklaşık 3 yıldır içerik ürettiğim bir internet sitem var. necladursun.com. Balkan esintisi olarak geçiyor Google'da. Ben orada Balkanlarla Türkiye arasında köprü olmaya hem çalışmalarımı hem orada olan gelişmeleri kendi penceremden gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Orada etkileşim halinde oluyoruz. Dünyanın dört bir tarafından mail geliyor. Bu etkileşimler beni çok mutlu ediyor. Yani bunun dışında sitemde yaptığım çalışmalardan başka kitabım Ocak ayında çıktı Roman ve Coğrafya.
Evet.
İki gün önce imza günü vardı Üsküdar Kitap Fuarı'nda. İlgiden ben çok memnun kaldım.
Çok güzel.
Kitabımın devamında yine birkaç konu üzerinde seçim yapmak üzereyiz. İkinci çalışmamı başlatabilmek için. Geleceğe ait planlarımı sordunuz. Ben Balkanları bir gönül coğrafyası olarak tanımlıyorum. Balkanlardaki karmayı aktarmayı, bu coğrafyayı hem daha iyi tanımayı hem de tanıtmaya olan inancıma yönelik bir şeyler yapmayı zaman ne getirdiyse onları gün yüzüne çıkartmayı istiyorum.
Necla Hanım çok memnun olduk sizinle tanıştığımız için. Ufkumuzu çok farklı anlamda açan bir eser vermişsiniz. Necla Dursun'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni kitaplarınızı, yeni eserlerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.
Davetiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
bağlıdır. İçerim ateş doludur. Mayıs da gönlüm delidir. Mayıs ayların gülüdür. Taze bir çiçek dalıdır. İçerim ateş doludur. Mayıs da gönlüm delidir.
Karanfilim top beyaz, ayrı düştük biz bu yaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Ak koyun meler misin? Mor menekşe yer misin? Sevdiğini almadan ben evlendim der misin? Güre bindim, gülmedim. Gülden indim, ölmedim. Kara gözlü yarimi 3 ay oldu görmedim. Sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğiniz Makedonya'da yaşayan Türkler arasında geçmişten günümüze söylene gelen Hıdrellez manileriydi. Anadolu'da olduğu gibi Balkanlar'da da 5-6 Mayıs günlerinde şenliklerle kutlanan o özel gün Hıdrellez yaklaşıyor. Hıdrellez doğanın canlanışını, bolluk ve bereket günlerinin gelişini temsil eden bir gün ve ortak kültürel miraslarımızdan birisi aslında. Kışın sona erip yazın başlamasını müjdeleyen bütün Türk dünyasında bilinen bu mevsimlik bayramımız Balkanlar'da acaba nasıl kutlanıyor? Bunu merak ediyoruz. Hıdrellez'in halk kültüründeki yerini, kökenini, Balkanlar'daki Hıdrellez şenlikleri, törenleri, ritüellerini konuşmak üzere Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz Özkul hocam.
Hoş bulduk.
Evet, Hıdrellez hepimizin Türk kültüründe, sadece Türk dünyasında demek belki daha doğru olacak, yaygın biçimde hala kutlandığı, biz yetişkinlerinde çocuklarımız aslında hala böyle bir şey var diye bu ögeleri aşılamaya çalıştığımız şeylerden biri. Nevruz gibi aslında.
Evet.
Değil mi? Evet, sizin için ne ifade ediyor Hıdrellez?
Hıdrellez bir bahar bayramı ama bahar bayramının, bahar bayramı olmanın ötesinde baharın ta kendisi dediğiniz yeşillik. Biz Türkler göçer evli bir toplum olduğumuz için yılı ikiye ayırıyoruz. Yay ayları, yani yaz ayları ve kış ayları. Yay ayları, hayvanlarımızı yaydığımız, yazılarda yaydığımız, yazı yaşadığımız zamanlar, yaylaklara gittiğimiz zamanlar. Nevruz'la beraber çoğunlukla başlıyoruz yaylalara çıkmaya. Ama önce evvel bahar ya da şimdiki ifademizde ilk bahar dediğimiz kısmı, ilk yazı. Onun ikinci kısmına, evvel baharın bitip tamamen bahara, yaza döndüğü kısmına geçişi sağlayan yer 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan, geceyle başlayan Hıdrellez.
O zaman bizim bu evvel baharın başlangıcı da Nevruz'umuz mu?
Evet. Ve bu yılı ikiye ayıran yapı biraz kelimeler değişti. Hafif İslamileşerek diyelim. Selçuklu, Osmanlı, Karahanlı döneminde de devam etti. Eski Türk mitolojisindeki bu zaman anlayışı, Türkistan'daki bu zaman anlayışı devam etti. Şimdi 7 Kasım'dan itibaren, 7-8 Kasım'dan itibaren 5-6 Mayıs'a kadar olan zamana Ruzu Kasım günleri, yani kış ile ilgili olan kısmı, efendim Hıdrellez'den Kasım'a kadar, Kasım'ın 7'sine 8'ine kadar olan Ruzu Hızır günleri dediğimiz zamanlar. Dolayısıyla Türk mitolojisiyle alakalı. Evet, bulunduğumuz coğrafyaya göre başka mitolojilerden etkileşimler var. Diğer bütün kültürel unsurlar gibi saf, arı, duru sadece Türk mitolojisinden bir unsur değil. Karışık, kaynaşmış ama iskeleti bu. Daha da önemlisi bu yazın başlangıcını belirleyen tarih bizde önemli olduğu kadar mesela Ortodoks Hristiyanlarda da önemli. Onlar Aya Yorgi günleri diyorlar. Katolikler Saint George günleri diyorlar. Tıpkı Nevruz gibi. Nasıl Nevruz Kuzey Yarıküre'de yaşayan bütün halkların kültürlerinde önemli bir dönümeç noktası ise geceyle gündüzün eşitlendiği. Kadir Ellez'in de böyle bir konumu var ve kültürlerin pek çoğu bunu bu coğrafyada kutluyor. Türk dünyası dediğiniz gibi Altaylardan başlayarak bütün Türkistan, Doğu Batı, Güney Türkistan'da var. Efendim Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta, Suriye'de var. Adalarda, Kıbrıs'ta, Rodos'ta, Karşı Batı Trakya ve bütün Balkanlarda. Elbette yukarıda Deşli Kıpçak'ta, Kırım, o coğrafyada, Romanya'da, oralarda da var. Bizi birleştiren, bir araya getiren bir yönüyle festival.
Evet.
Bir yönüyle ritüellerle, yani inanç boyutu olan, inanç derinliği olan boyutu olan bir bayramımız. Şimdi bizim inancımıza göre ve Balkanlardaki yaşayan Türk ve Müslümanların da takip ettikleri inanış anlayış o. Hızır ve İlyas iki tane büyük ilahi, tanrısal, ulu kişi. Karaları denetleyen, ne olup bittiğini gören, gözetleyen Hızır. Efendim denizlerde ne olup bittiğini denetleyen
İlyas.
İlyas biraz daha arka planda kalan bir kişilik gibi durur. Ama Hızır her yerde hazır. Hayatımızın her kısmında. Yani biz Anadolu Türklerine diyoruz.
Hızır gibi yetişir deriz,
kul
değil
sıkışmasa
mi?
İşte Hızır yetişmez.
Değil mi?
Bundan hareketle
İlyas demiyoruz ama.
Evet.
İkinci
şey bile. Ambulanslarımızın bile adı, can kurtaranlarımızın bile adı Hızır'dır.
Doğru.
Geldiği, yetiştiği için falan. Biliyorsunuz ben halk inanışlarıyla da epey çalıştım. Olağanüstü varlıkların yer aldığı anlatılara memorat diyoruz. Yüzlerce, binlerce memorat derledim ben öğrencilerimle birlikte Anadolu'nun değişik yerlerinden. İşte pekmez yaparken ya da başka güzel bir şey yaparken ya da cebinde 5 lirası var, çok sıkışmış ama o 5 lira nasıl günlerce ona yetti falan. Ya da işte pekmeze Hızır girdi ve taştı, evdeki bütün kap ve kacaklar doldurulduğu
bolluk
halde
bereket.
Bolluk bereket oldu. Anadolu halkı bugün de biz Anadolu Türkleri çok yoğun olarak Hızır Aleyhisselam'a inanırız, onun peygamber olduğunu düşünürüz. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bir ifade yoktur Hızır'ın peygamberliğine dair. Ama işte bir takım teviller, yorumlamalar, bazı hadisleri işin içine katarak böyle bir anlayış, böyle bir algı yaratılmış durumda. Hızır Aleyhisselam denilebilir ki de belki de bizim inanç dünyamızda en yakınımızda olan ve rüyalarımıza giren, hayatımıza el atan, bize yardım eden, elbette ki Tanrı'nın inayetiyle, yardımıyla çok önemli kişi. Biliyorsunuz bizim metropollerimizde de artık 20 milyonluk İstanbul'da da, 10 milyonluk Ankara'da da hala Hızır kutluyoruz.
Evet.
Balkonlarda, gökdelenlerde, küçücük bir gül bitkisinin altına hasreti olan evi çiziyor, alıyor. İşte olmazsa olmazı olan beklediği kızını, oğlunu çiziyor bebekler şeklinde o dilekleri. Bir evi kişisel olarak Tanrı ve tanrısal o güçle, o inançla iletişime geçme. Bütün halimizle, bütün isteğimizle Tanrı'ya dua etme biçimimiz belki de.
Peki o zaman mesela ortak olarak ne yapıyoruz
bazen,
genelde?
Bazen hiç kelimelerin, sözlerin bile yer almadığı en kalpten dualarımız aslında onlar.
Doğru. Peki biz o gülün dibine, gülün kenarına mı bağlıyoruz onu artık? Bir şekilde içine ekiyor muyuz? Herkes farklı bir şey yapıyor belki ama. Yani temelde yaptığımız şeyler neler? Yani bu ritüeller içerisinde işte resim mi çiziyoruz ya da yazı mı yazıyoruz? Ne yapıyoruz?
Onlar tabii ki büyük ölçüde yeni zaman. Yeni zaman şekillenmeleri diyelim.
Eskiden nasılmış?
Mesela taşlarla, küçük çakıl taşlarıyla ev modeli çok gördüğüm.
Doğru.
Kağıtlara çizilenler, bebek, bebeğin bizatihi kendisi. El yapımı da olabilir. Alınmış küçük bir bebeğin giydirilip şey yapılıp oraya isteği ifade eder şekilde duayı süslediğini gördüm.
Benim kızım beşikteydi. Birisi bebek yapmış, bir de beşik koymuştu hocam. Ondan sonra onun içine koymuştuk. Gülün dalına onu koymuştum ben. Oldu ama. Geldi şükür.
Elbette.
Evet.
O kadar çok insanımız bu dileklerine cevap aldığını, bunların kabul olduğunu inanıyor ki belki de Hıdrellez inancımız, ritüelimiz son yıllarda, 20-30 yılda benim gözlemlerime göre daha güçleniyor. Gelenek çevresi daha genişliyor, daha derinleşiyor diye düşünüyorum.
Çok güzel. Bu da güzel bir şey aslında. Yani kültürün yayılması ve korunması anlamında.
Milletimizi en bir araya getiren, sarıp sarmalayan en önemli geleneklerimizden birisi. Balkanlarda da öyle.
Evet, ben onu soracağım. Yani biz mesela Azerbaycan'da program yaptığımızda Azerbaycan'daki kutlamaları bize anlatmışlardı Nevruz'la ilgili mesela. Ama biz madem Balkanlara yolculuk yapıyoruz, Balkanlardaki alışkanlıklar neler Hıdrellez'le ilgili?
Balkanlarda özellikle de Makedonya tabii ki şu anda Hıdrellez bayrağını en iyi şekilde açan, temsil eden, daha göklere yükselten yerde.
Öyle mi? Makedonya.
Voldonia ve Çotuklu, yanlış telaffuz etmiyorsam, o köyde bu yıl uluslararası olarak yapılan Hıdrellez Festivali ve sempozyumlarının 30.sü bu yıl yapılıyor. Birkaç gün içerisinde, yani 5-6 Mayıs'ta orada kutlanacak. Yani geçmişte yapılanların aşağı yukarı bir son 10 yılın gayet güzel kayıtlarını yapmışlar. Onları YouTube'da koymuşlar. Dün akşam bir ara baktım eskilerde ne var ne yok
biz
diye.
Biz de bakalım. Merak ettim ben
YouTube'da
de.
Gördüm o kutlamaları.
Çok güzel.
Harikulade. Öncelikle geleneksel olanı çok büyük ölçüde koruyorlar. Geleneksel olan nedir?
Nedir?
Mantu var mesela. Sabah erken kalkmak. Çok erken kalkmak. Güneşten önce kalkmak. Tan atmadan, güneş doğmadan önce kalkılması. Mümkün olabildiğince beyaz renkli elbiseler giyilmesi. Çünkü Hazreti Hızır'ın da beyaz giydiği ve öyle geldiği düşünülür. Şahsen
o sabah mı giyilmesi hocam? Yani evet, işte mesela dileğimizi gece yaptık, gülün dalına koyduk.
Evet.
Dileğimizi almak sabahı, için sabah gittiğimizde sabahı, beyaz giyilmesi.
Birçok yerde mesela benim rahmetli annemle yengem, amcamın eşi Ayvalık Sarımsaklı'da çiftlikte iki alti dileklerini dilerlermiş ve güzel denize nazır evimizin üst tarafında bir taş var. Oraya çıkıp orada denize karşı namaz kılarlarmış iki rekat.
Çok güzel, çok güzel.
Yani bir defasında başların üzerinden bir ses geçtiğini, bir atlı sesi geçtiğini öyle hissetmişler, öyle ona inanıyorlar. Onun Hazreti Hızır olduğuna inanıyorlar.
Yani
Hazreti Hızır'ın atıyla geldiği, geçtiği, gördüğü o şekilde. Yani
bir kişi demiyor ki, iki kişi diyor. Ben inanırım.
Evet.
Yani.
Evet.
Çok güzel.
Yani bu tür memorat diyoruz bunlara, inanışlar, menkıbeler çok yaygın.
Evet.
Benzer şekilde Makedonya'da da Türkler arasında bu yaygın, erken kalkma. Çünkü erken kalktığınızda mesela çocukluğumda benim gene Ayvalık civarındaki Ayvalık'la Balkanlar böyle bir geçiş var. Hem Balkanlardan çok muhacir vardır Ayvalık'ta hem de zaten Ayvalık'ın diğerleri de Midilli'den geliyor. Denizin ortasından, Anadolu'yla Balkanların ortasından benzerleşmeler var. Mesela taşlar kaldırılırdı. Çıktınız, dolaşıyorsunuz. Taşı çeviriyorsunuz. Taşın altından bir uçuş böceği çıkıyorsa o hayra yoruluyor. İşte dileği varsa o dileği kabul olacak, olmayacak vesaire. Yani işin bir tarafında bu tür unsurlardan hareketle fal bakma gibi, gelecekten haber alma gibi, hayra yorma gibi işler var. Diğer taraftan o belki de bizim şimdilerde çok yaygınlaşan ev, bebek vesaire isteme, dileme yollarını ortaya çıkarmamıza neden olan mantuvar çömleği olurdu.
Yani, o ne demek hocam?
Bir çömleğin içerisine herkes bir özel eşyasını, yüzüğünü atabilir, bileziğini atabilir. Benzeri ona ait olan bir şeyi, firketesini falan atar. O gülün altında olurdu onlar ve gün doğduktan sonra bir araya gelip oturup toplandıklarında özellikle kızlar, genç kızlar yer içerken oradan bir tane elini atar, bir eşya çıkarır, söyler. Ya da maniyi söyler, kimin kısmetine deyip elini atar, çıkarır. O maninin içeriğiyle O eşya sahibi arasında bir ilişki kurularak işte kısmete açılacak, ona birisi gelecek, işte şöyle olacak, böyle olacak gibi yorumlar yapıldığına ben şahit de oldum, katıldım da. Çok yaygın. Dolayısıyla bir tarafıyla bet bereket dileme, tabii ki Hazreti Hızır'dan dileniyor, Tanrı'dan dileniyor, Allah'tan dileniyor. Evet. Onun hayırlı evlat, ev vesaire vermesini isteme, mevcudun bereketlenmesini isteme. Hı hı. Diğer taraftan da böyle acaba kıyısından köşesinden bir şeyler öğrenilebilir mi? Hı. Dolayısıyla fal, kehanet demeyelim ama bu yönüyle fal da var, yaygın. Başka sağlık var. Mesela o şeyler, fallar bakıldı, güzel yeşil çimenler üzerinde. Yuvarlanma, uzanarak yuvarlanma, en az 3 kere dönme sağa sola vesaire falan sağlığa sıhhate iyi geleceği düşünülüyor. Bazı yörelerde Hızır sopası dediğimiz bir sopa var. Gene okunmuş, üflenmiş, ağrıyan yerlerine vurularak geçirdiğine inanılıyor. Ve elbette yemekler olmazsa olmazlar.
Çok güzel, bereketli bir sofra.
Ve tabii ki şunu da söylemeliyiz, yoğurt mayalama. Yani o vakitlerde çiğ tanelerini derleyip toplayarak yoğurda katma. Bazı yörelerde zemzemin geldiğine inanılan pınarlar var. Ya da o saatte, Hızır'ın geçtiği saatte oradan akan suyun zemzeme dönüşeceği inancıyla alınan sular var vesaire. Bazı yörelerde iki gün üst üste çiğ sütü bırakarak yoğurdun kendi kendine mayalandığı haller var. O bir yıllık mayanın esasını oluşturuyor. Her yıl yenilenen bir maya şeklinde.
Yeniden onunla mayalıyoruz,
evet,
sonra yeni yoğurdumuzu
falan. Dolayısıyla bizim millet hayatımızda en geniş yaygın kitleleri etkileyen, bu kadar bir başka büyük derin ritüelden söz etmek kolay kolay mümkün değil.
Evet, evet.
Kutlanırken elbette genç kızlar aralarında bunları kutluyorlar ama sonra belli bir toy düzeni içerisinde diyelim, düğün düzeni içerisinde davulla, zurnayla, güreşlerinden tutun, halk oyunlarının envai çeşidine varıncaya kadar muhteşem kutlamalar.
Türkiye'de de herhalde en güzel kutlamalar Trakya'da olabilir diye düşünüyorum. Ya da İzmir civarında olabilir mi, Ege'de?
Ege'de, Trakya'da yani üniversitelerde biz Hacettepe Türk Halk Bilimi olarak başlattık.
Çok güzel.
Şaşılacak bir tesadüf. Bizim de 30 yıl oldu. Aha. Farkında olmadan eş zamanlı olarak Makedonya'daki Türklerle beraber Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
30. yılında olacak.
Türk Halk Bilimi bölümü de üniversitelerde, üniversitemizde, Yeşil Vadimizde.
Yeşil Vadi, harika.
Kıdrenizimizi kutluyoruz. Tamam. Şimdi yayıldı, başka üniversitelerde kutlamaya başladılar.
Çok güzel, çok güzel. Güzel bir alışkanlık bu bence. Hiç yitirmemeliyiz. Ve kültürümüzün bu temel taşlarını yeni nesillere aktarabildiğimiz oralda. İşte, üniversite demek zaten ne demek? Gencecik insanların kültürümüzü etrafımıza iyice yayacak ve köklendirecek insanların yetiştiği en kıymetli yer üniversite. O yüzden orada olması çok da önemli. Peki, çok teşekkür ederiz Özkul Hocam.
Ben teşekkür
Sizin
ederim.
De sohbeti hiçbir zaman doyulmaz. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu ile birlikteydik ve Hıdır Elez'i konuştuk.
Bahar oldu aman al, kese astım gül dalına, adadım yârim adına, iki göz oda. Da işin dolar. aşk sözün özü. Sevdiğim yok, eşim yok. Arada bir gün yakar. Beyleyim şans yıldızı. Gülümse bana. Ağlamadım evet ağlama yana. Acı ettiğine. Yeşerecek, yeşerecek başka para. Ağlamadır elle sallama ve bana acı ettiğine. Aşk yeşerecek, yeşerecek başka para.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye-Kosova Adli Bilimler Günleri Foça'da düzenlendi. Toplantının ilki 2014 yılında Kosova'nın Prizren kentinde yapılmıştı. Adli Bilimler Günleri'ne hangi ülkelerin temsilcilerinin katıldığını ve toplantının düzenlenme amacını, hedefini ve elbette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından benzer toplantıların öneminden bahsedeceğiz. Altay Süroy hattımızda. Kosova Türk toplumunun önde gelen temsilcilerinden Kosova eski Adalet Bakanı. Hoş geldiniz Sayın Süroy.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba. Evet, çok değerli bir toplantı bu. Adli Bilimler Günleri'nde hangi ülkeler katıldı? Öncelikle oradan başlayalım mı Sayın Süroy?
Ya şimdi doğal olarak işte Türkiye, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerden katılımcılar oldu, adli bilimciler. Bu ikincisi oluyor. 9 yıl önce Kosova'da Türkiye-Kosova Adli Bilimler Günleri yapılmıştı. Bu sefer Türkiye'nin Foça şehrinde yapıldı. Profesör Doktor Hamit Ancı'nın başkanlığındaki Türkiye Adli Bilimler Derneği, İzmir Yatif Çelebi Üniversitesi ve Kosova'nın İşletme ve Teknoloji Üniversitesi'nin işbirliğiyle, ortak çalışmasıyla bu ikinci kongre Türkiye'de Foça'da yapıldı. Kongre çok amaçlı bir organizasyondu. Çünkü Kosova ve Türkiye dışında başka ülkelerden de katılımcılar oldu. Adli bilimcilerin bir araya gelmesi çok önemli. Çünkü adli bilimcilerin raporları, düşünceleri olmadan adalette, idarede adli bir karara varılması mümkün değil.
O zaman adli bilimciler, sözünüzü balla bölüyorum. Adli bilim kelimesini bize bir açabilir misiniz?
Şimdi adli bilim önceleri tıp şeyi, tıbbi uzmanlar olarak biliniyordu. Genellikle mahkemelerde, adli şeyler, idari organlarında tıpla ilgili vücut yaralamaları, evet, olsun işte çeşitli şeyler, ölümlerin mahkeme kararıyla sonuçlanması için doktorlardan, tıp doktorlarından düşünce alınırdı. Ama bu son yıllarda öyle gelişti ki artık tıp uzmanlarını kapsamıyor. Ve bu yüzden adli bilim olarak adını aldı. Batılılar buna forensik diyor. Adli bilimler demek doğrudan doğruya adli organlara yardımcı olan, adli organlarla teması, ilişkisi olan bir bilim alanı. Ama bu o kadar yaygın, yüzün üzerinde adli bilimin sahaları var. Her açıdan. Mesela bir kaza olmuş trafikten veya bir yangın çıkmış veya ne bileyim bir sürü olaylar, vakalarla ilgili adli bilimcilerin düşüncelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü adli bilimciler değişik sahalarda uzmanları bir araya getirmektedir ve bu uzmanlar bu tür toplantılarla, seminer, sempozyum, kongrelerle bir araya geliyorlar, birbiriyle tanışıyorlar, tecrübeleri üzerinde değiş tokuş yapıyorlar.
Tamam.
Zaten adli bilimler artık dünyamızda çok gelişmiş.
Evet.
Ve çok kapsamlı bir devlet ve devlet organlarına yardımcı olan kuruluşlar
evet,
olarak
evet.
Çok
iyi oldu Sayın Süroy, çok iyi oldu, çok tam yerinde bir soru oldu. Bilmeyenler de aydınlanmış oldu adli bilimlerin ne olduğu konusunda. Peki bu toplantının amacı neydi? Bir insanların bir araya getirilmesinin amacı neydi?
Şimdi ilk önce işte 9 yıl önce Kosova'da yapılması neydi? Türkiye'nin girişimiyle, Türk adli bilimcilerin girişimiyle oldu. Kosova'nın böyle kapsamlı bir toplantıya katılması önemliydi. Yeni kurulmuş bir devlet olarak dünyada tanınması için önemli bir adım da bu. Ve bu şimdi Türkiye'de yapılması yine o amaçları içermektedir. Kosova bütün dünya kuruluşlarıyla entegre olmak isteyen bir ülke. Hı hı. Ama bunu nasıl yapacak? Kendi varlığını, çalışmasını, sesini duyurarak. Çünkü hala dünyada birçok ülke tamamıyla Kosova'nın varlığından, bağımsızlığından haberdar değil. Kosova ile ilgili hı. yapılan bütün organizasyonlar Kosova için çok önemli. Ayrıca Kosova ve Türkiye arasındaki bu tür ilişkilerin, işbirliğin çalışması yapılmasında ayrı fayda var. Çünkü Kosova ve Türkiye arasında insanlar bakımında da kaynaşma vardır. Oradan bir sürü insan zamanla göç etmiş Türkiye'ye ve aile bağları halen Kosova ile mevcut. Yüzlerce Kosovalı öğrenci Türkiye'de eğitim görmekte ve böyle bir organizasyon olunca çok ses çıkarıyor çünkü katılımcı sayısı çok oluyor.
Evet. Peki iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi açısından benzer toplantılar yapılmayı düşünülüyor mu?
Tabii, şimdi üçüncüsü hemen şeyde Mayıs ayında hı hı. Kosova'da yapılacak. Zaten bunu Kosova İşletme Teknoloji Üniversitesi rektörü, çünkü kendi katılmıştı. Bunu orada söyledi, vaat etti. Ve üçüncüsünün Kosova'da yapılmasıyla yine daha kapsamlı, daha geniş açılı ülkelerden katılımın olacağı kesindir. Çünkü şimdiden duyurular yapılmaya başlayacaktır.
Çok güzel. Peki çok çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Sayın Süroy?
Yok, ben size teşekkür ederim. Çünkü bu tür organizasyonları, olayları bir çeşit duyurmak lazım. Sizlerin yardımıyla bu yine birçok insanın kulağına gidecektir ve birçok çevreler bu toplantıdan haberdar olmuş olacaklardır. Ben sizlere teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova Türk toplumunun önde gelen temsilcilerinden Kosova eski Adalet Bakanı Altay Süroy bizimle birlikteydi. Türkiye-Kosova Adli Bilimler Günleri'nin Foça'da düzenlendiğini söyledik size. Toplantının ilki 2014 yılında yapılmıştı. Kosova'nın Prizren kentinde, şimdi de Foça'da yapıldı ve detayları Sayın Süroy'dan aldık. Böylelikle biz yayınımızın sonuna geldik. Balkanlara yolculuğa önümüzdeki hafta devam etmek istiyoruz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.